Ayrım 17, sayfa 145. Hiç çekinmiyorlar. Hükümetin AP kanadı giderayak yasa dışı işlemleri gittikçe arttırmaktadır. Bunlardan biri Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne yapılan atama işlemiyle ortaya çıkmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri 1581 sayılı yasaya bağlıdır. Bu yasaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü bakanlar kurulunca atanır. Ticaret Bakanı Halil Başol, 1581 sayılı yasanın 5. maddesini çiğneyerek, bakanlar kurulunca kullanılması gereken atama yetkisini kullanarak, birliğin genel müdür vekilliğine Ziraat Bankası Genel Müdürü Davut Akça'yı getirmiştir. Tarım kredi kooperatiflerinde çeşitli siyasal partiler arasındaki iktidar kavgası sürmektedir. Hükümetin iki kanadı AP ve MSP tarım kredi kooperatiflerinde amansız bir kavgaya tutuşmuşlardır. Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nda Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne uzun süredir bir atama yapılamamıştır. Bunun üzerine AP'li Ticaret Bakanı Bakanlar Kurulu'nun yetkisini tek başına kullanarak birliğin genel müdür vekilliğine Ziraat Bankası Genel Müdürü Davut Akça'yı atayıvermiştir. Atama işlemi tümüyle yasa dışıdır. Bu atama işlemi sadece yasa dışı olmakla kalsa yine iyi. Bu işlemin getireceği bazı sonuçlar vardır. 440 sayılı yasanın 32. maddesine göre Ziraat Bankası Genel Müdürü genel müdürlük dışında başka hiçbir iş yapamaz, ücretsiz de olsa sürekli ya da geçici bir görev kabul edemez. Ya ederse? Yasa diyor ki eğer böyle bir görev alırsa işine son verilir. 32. madde şöyle son bulmaktadır. Bu madde hükümlerine aykırı hareketin devamı süresince teşekkülce ödenen her türlü özlük hakları iki kat olarak geri alınır. İşte böyle. Yani yasa bu kadar açık. Ne Ticaret Bakanı'nın tek başına atama yetkisi var, ne de Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün böyle bir görevi kabul etmeye yasal dayanağı bulunuyor. Fakat öylesine alışmışlar ki ne yasa dinliyorlar ne de hukuk. Bu son beyliğimizdir, ne yaparsak yapalım diye düşünüyorlar. Nasıl olsa şimdiye kadar hiç hesap soran olmamış. Cephe hükümetinin 2 yıldır bürokrasinin içinde yaptığı birçok atama hukuk dışıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü bunlardan sadece bir küçük örnektir. 5 Haziran'dan sonraki günler bu gibi işlemler için hesap günleri olmalıdır. Özlemle ve sabırla bekliyoruz. Parantez içinde Cumhuriyet 23 Mayıs 1977. Ecevit mi, Demirel mi? Yaşadığımız karmaşık olaylar içinde çoğu kez siyasal gerçeklerin özüyle ayrıntısı birbirine karışıyor. Bu olayların içindeki temel çelişkiyi yakalayıp sağlıklı çözüm yolları bulmak zaman zaman güçleşiyor. Olayların ayrıntısı ön plana geçiyor, özü unutulup gidiyor. Şunun şurasında seçimlere 2 hafta kaldı. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yurdu karış karış dolaşırken sağcı teröristlerle sol görüntüye bürünmüş bazı grupçukların saldırılarıyla karşılaşıyor. Kim bunlar? Anladık, bir kesim adlarını ülkücü denilen sağcı saldırganlar. Ya ötekileri? Onlar kim? Onların kim olduğunu pek bilen de yok. Bunlara MAO'cu demekle iş çözümleniyor. Bunlar MAO'cu mu? Yoksa MAO'cu görüntüsündeki kışkırtıcılar mı? MAO'cu olarak adlandırılanlar öylesine fraksiyonlara ayrılmışlardır ki herhangi bir olayda bunların kimliklerini ve ideolojik doğrultularını kesinlikle saptamak hemen hemen olanaksızdır. İşte seçimlere 2 hafta kaldı. Seçenek ortada. Neye karar vereceğiz? Ya cephe partileri, Demirel'in başkanlığında aşağı yukarı bugünkü aritmetik toplamlarıyla iktidarlarını sürdürecekler ya da CHP, Ecevit'in başbakanlığında tek başına iktidar olacaktır. Seçim formülü bu kadar açık seçik ortadadır. Bu durumda ne yapmalı? 5 Haziran seçimleri bir bakıma referandum niteliğindedir. Seçenek kara ile beyaz arasındadır. Yanıt evet ya da hayır biçimindedir. Ya cephe iktidarı ya CHP hükümeti. Bu koşullarda Türk solunun bir tek hedefi olmalıdır. Cephe partilerini yurttaş oyu ile devirip yerine CHP hükümeti kurmak. Birçoğumuz CHP'yi kendi siyasal çizgimize göre daha sağda ya da daha solda bulabiliriz. CHP için şimdilik saklı tuttuğumuz eleştirilerin haklılığına da inanabiliriz. Hatta CHP programında yazılı bazı amaçları yeterince sol bulmayabiliriz. CHP içindeki sağ sızmaların sakıncalarını da kuşkuyla izleyebiliriz. Fakat çözüm nedir? Diyelim ki CHP toplantılarında olay çıkartanlar CHP dışı solcuların bir kesimidir. Seçimlere 2 hafta kala CHP ile çatışarak ne elde etmiş oluyorlar? Hiç. Tersine halktan soyutlanıyorlar, giderek bir yoz kalabalık biçimine giriyorlar. Bundan da ötesi ajanlık, kışkırtıcılık gibi damgalarla da aşağılanıyorlar. Sözün kısası çözüm özgürlüktür. Düşünceler ancak özgür ortamlarda filizlenirler. Cephe iktidarını seçim sandıklarıyla alaşağı etmeden, özgürlükten, sosyalizmden söz etme olanağı var mıdır? 12 Mart dönemini birlikte yaşadık. Böyle bir dönem mi bekleniyor? Böyle bir yönetim mi özleniyor? Böyle bir dönemde mi çelişkiler artacak ve proletaryanın devrimci iktidarı kurulacaktır? İşin özünü yakalamak önemli. Türk toplumu oluşum içinde. Bu oluşum sürecinde insanları, düşünceleri aşırı olan, aşırı olmayan diye bilim dışı ölçülerle tanımlamaya hiç olanak yok. Aşırı olan, olmayan yok. Belki gerçekçi olmayan solcu var. Gerçekçi sol toplum içindeki sınıfsal ve siyasal güç dengesini bilip adım adım aşama aşama gelişiyor. Gerçekçi solcu kimlerle hangi aşamada işbirliği yapılacak onu biliyor, onu uyguluyor. Bu tartışma içinde artık demagojiye hiç yer yok. Terminoloji şehveti ile kişisel çalışmalara ideolojik kılıf giydirip bilgiçlik yapmaya hiç ama hiç gerek yok. İşte seçimlere 2 hafta var, işte cephe partileri ortada, işte kanlı saldırılar sokaklarda, alanlarda. Seçim ya Demirel ya Ecevit formülü ile özetlenebilir. Bu seçimde ya Demirel başbakan olacaktır ya Ecevit. Namuslu ve bilinçli bir solcunun sorumluluğu bu formülün seçenekleriyle oluşacaktır. Evet, açıkça böyle. Bundan ötesini 6 Haziran'da konuşacağız. Parantez içinde Cumhuriyet 25 Mayıs 1977. Oldu olacak. Bugünlerde Turizm ve Tanıtma Bakanı Nahit Menteşe'nin masasında Müsteşar Mukadder Sezgin tarafından hazırlanan bir dosya imza sırasını bekliyor. Dosya bakanlığın Akdeniz Haber Ajansı'nın Türkiye'yi tanıtmak için yurt dışında yapacağı reklam karşılığı olarak verilecek milyonlarca lira parayla ilgilidir. Akdeniz Ajansı bugünkü cephe hükümetine yakın gazeteciler tarafından kurulmuştur. 29 Nisan 1976 gün ve 372 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinden öğrendiğimize göre Akdeniz Haber Ajansı Anonim Şirketi kurucuları arasında Tercüman Gazetesi Ankara temsilcisi Uğur Reyhan, Orta Doğu Gazetesi sahiplerinden Ömer Doğan Öztürkmen, gazeteci Özcan Ergüder ve Kemalettin Özbayraç bulunmaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş yasasında bakanlığa bağlı 5 milyon liralık döner sermayenin hangi amaçlarla kullanılacağını gösteren bir de yönetmelik hazırlanmıştır. 13 Mart 1976 günlü resmi gazetede yayımlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı döner sermaye yönetmeliğinin 3. maddesinde bu sermayenin şu amaçlarla kullanılacağı belirtilmektedir. Okuyalım. Döner sermayenin amaçları şunlardır. A. Her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri, afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak, bunlarla ilgili işletme ve tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri açmak, sipariş ve hizmetleri yüklenmek. B. Sergiler, özel radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller düzenlemek. C. Turizm konusunda yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak suretiyle turizmin ve turizm endüstrisinin inkişafına yardımcı olmak. Yönetmeliğin 12. maddesinde bu döner sermaye kuruluşunun komandit ortaklıklara katılabilmesi için Maliye Bakanı'nın izni aranmaktadır. Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, 18 Kasım 1976 gün ve 54.734 sayılı yazı ile Döner Sermaye Kuruluşu'nun Akdeniz Haber Ajansı'na 50 bin lira sermaye ile ortak olmasına izin vermiştir. Maliye Bakanlığı'nın bu yazısı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın 30 Kasım 1976 gün ve 88 sayılı onayı ile kesinlik kazanmış ve ortaklık gerçekleştirilmiştir. Şimdi Akdeniz Haber Ajansı Anonim Şirketi ana sözleşmesinin amaç maddesinde yer alan işlevlerinden bazılarına göz atalım. Türkiye'nin yurt dışında turistik, ekonomik ve siyasal açıdan ve her bakımdan tanıtılmasını sağlayacak, Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanmış broşür basmak ve dağıtmak, yurt dışında yapılmış olanları tercüme veya oldukları gibi ithal ederek dağıtmak, Turizme açık otellerde ve toplantı olanağı mevcut yerlerde Türkiye'nin milli gayelerine uygun tarz ve istikamette tanıtılması için kapalı devre televizyon yayını ile aynı yayın kapsamı içinde ilan yapmak, yurt içinde ve dışında radyo, televizyon, film ve yayın organları vasıtasıyla ilan, afiş, pankart, reklam ve propaganda konularına ilişkin her türlü baskı, yayın organizasyonu ile bunların prodüktörlüğünü yapmak, yurt içinde ve dışında ulusal ve uluslararası mahiyette düzenlenecek her türlü kongre, konferans ve bilimum gösterilerde basın, yayın, halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak. Görüyorsunuz, devletin üstleneceği ve yürüteceği ne kadar görev varsa Akdeniz Haber Ajansı'nın amaçları arasında sayılmış. Eh artık Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu şirkete ortak olur ve arada milyonları bu şirkete aktarırsa devlet turizm ve tanıtma işlerinden kurtulmuş, böylece komünizmle ve aşırı cereyanlarla uğraşmaya zaman bulmuş olur. Oldu olacak, devleti toptan özel sektöre devredelim, biz de kurtulalım, onlar da rahat etsin. Parantez içinde Cumhuriyet, 26 Mayıs 1977. Bu oyun sökmez. Seçim günü yaklaştıkça azgınlıkları artıyor. Amaçları belli değil mi? Bu tür saldırılarla halk yığınlarında yılgınlık yaratacaklarını sanıyorlar. Nasıl olsa kanlı cinayetlere alıştırdılar. Ellerinden ne gelirse onu yapacaklar. Çünkü vahşi bir kedi gibi köşeye sıkıştılar. Yılgınlık yaratırlarsa bundan yarar sağlayacaklarını sanıyorlar. Büyük kentlerde birkaç sandık başında bomba patlatmakla, adam öldürmekle seçim kazanılmayacağını bu az gelişmiş faşistlere nasıl anlatsak acaba? Bugünkü terörist eylemler güçlerini bazı hükümet partilerinden almaktadır. Güvenlik kuvvetleri ve silahlı kuvvetler içine yerleştirdikleri bazı militanlar aracılığıyla ne düşler kuruyorlardır kim bilir. Silahlı kuvvetlerimiz de güvenlik kuvvetlerimiz de bu tür serüvenlere araç olamazlar. Bu serüvenlere girişenler er geç gizlendikleri yerlerden çıkarılır, tuttukları köprü başlarında yakalanırlar. Bugünlerde son beyliklerini sürdürüyorlar. Bakınız, bugün 27 Mayıs devriminin 17. yıl dönümünü yaşıyoruz. 27 Mayıs devrimi kapkara 12 Mart ihanetine rağmen toplumsal gelişim sürecinde onurlu yerini çoktan almıştır. Evet, dönekliklere, ihanetlere rağmen yine de 27 Mayıs devrimini anayasadan söküp atamadılar. Güçleri yetmedi çünkü. Bundan sonra da hiç yetmeyecek. Cephe hükümeti 12 Mart döneminin siyasal yaşantımızdaki son uzantısıdır. Gidiyorlar artık. İsmet Paşa'nın ünlü deyişiyle suçluların telaş ve heyecanı içinde yeniden suç işleyerek, işleterek gidiyorlar. Bir daha gelmeyecekler. Bu toplumsal bilinç sürüp giderse cephe hükümeti belleklerimizde ancak bir acağını olarak kalacaktır. Çünkü son sağcı hükümettir bu. Gidişin hüznü, yıkılışın korkusu çöktü içlerine. Onun için tek dayanakları korkudur, yılgınlıktır. Başka çareleri de çok kalmadı artık, gidiyorlar, gidecekler. Yaşadığımız şu son 2 yıl içinde sol kesim bütün kışkırtmalara rağmen yine de büyük ölçüde oyunlara kapılmamış sayılabilir. CHP siyasal hayatımızın en güçlü partisidir. Sokak ortalarında insanların öldürüldüğü bu ülkede CHP eğer bu saldırılara karşılık vermemişse bunun anlamını çok iyi değerlendirmek gerekir. Kışkırtmalara kapılmayın. CHP Genel Başkanı Ecevit 2 yıldır bu sözü ağzından düşürmedi. CHP zaman zaman haklı olarak pasiflikle suçlanmasına rağmen bu suçlamaları sinesine çekti. Ancak kışkırtmalara kapılmadı. Yoksa CHP Edirne'den Ardahan'a kadar bütün örgütleriyle ayağa kalksa bu sokak serserileri kaçacak delik bile bulamazlar. Meydanları eğer o meydanlara çıkılmadığı için boş sayıyorlarsa siyaset kabadayıları çok acı şekilde yanılıyorlar demektir. Türk halkı bugüne kadar oyunlara gelmedi. Bu yıldırma planları da sökmeyecek. Halk bir bayram yerine gelir gibi seçim sandıklarına koşarak cephe hükümetini oylarıyla devirecektir. Seçim sandığına uzanan eller öylesine kırılır ki bir daha alçı tutmaz. Parantez içinde Cumhuriyet, 27 Mayıs 1977. Bir film banyosu. AP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Saadettin Bilgiç, cephe milliyetçiliğinin 6-9'luk fotoğrafı gibidir. Bugün bu vesikalık fotoğrafın film banyosunda bulunmak üzere bazı belgelere göz atalım. Doktor Saadettin Bilgiç, merkezi Şarki Karaağaç'ta bulunan Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı için bir takım işlemlerden dolayı mahkemeye verilmiştir. Doktor Bilgiç'in hangi gerekçelerle mahkemeye verildiğini geliniz hep birlikte Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 31 Mayıs 1976 gün ve 75/363 esas ve 75/2934 sayılı kararından öğrenelim. Sağlık Bankası'nın kanun ve mevzuat hükümleri aksine banka merkezi haricinde açılan bürolarda bankanın kaşe ve kağıtlarına intikal ettirmeden bankacılık muameleleri yaptıkları, mudilerden topladıkları mevduatları zimmetlerine geçirdikleri, usulsüz teminat mektubu verdikleri, diğer davalıların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri oldukları halde yetkileri haricinde bankanın mevzuatına aykırı olarak büro açtırdıkları ve iki kişiye yetki verdikleri, zarar ve suistimalleri genel kuruldan gizledikleri, Sağlık Bankası Genel Müdürlüğü aralarında Doktor Saadettin Bilgiç'in de bulunduğu yönetim kurulu üyeleri için işte bu gerekçelerle dava açmıştır. Şarki Karaağaç Asliye Hukuk Mahkemesi Doktor Bilgiç ve arkadaşları aleyhine açılan davayı reddetmiş. Bu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesince bozulmuştur. Şarki Karaağaç Asliye Hukuk Mahkemesi Sağlık Bankası ile ilgili olarak verdiği bir başka kararda Doktor Bilgiç ve arkadaşları aleyhine açılan davayı da reddetmiş. Bu karar da Yargıtay 11. Hukuk Dairesince bozulmuştur. Bozma kararından sonra yapılan yargılamalar sırasında Doktor Bilgiç ve arkadaşları 3,5 milyona yakın parayı %10 faizi ile ödemeye mahkum olmuştur. Mahkemenin bu kararı usule ilişkin bir nedenle Doktor Bilgiç yararına bozulmuştur. Şarki Karaağaç Asliye Hukuk Mahkemesi bu karardan sonra yeniden dosyayı inceleyerek Doktor Bilgiç aleyhine açılan davayı reddetmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Doktor Bilgiç ve arkadaşlarının verdiği zararın bilirkişilere inceletilmesi gerektiği düşüncesiyle Doktor Bilgiç'in yararına olan kararı da bozmuştur. Doktor Bilgiç bu kararın düzeltilmesi için Yargıtay'a başvurmuşsa da bu isteği de geçen hafta reddedilmiştir. Dosya numarasını verelim. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas 76/430. Bu hukuksal gezintiden başınız dönmüş ise hemen sonucu söyleyelim. Doktor Bilgiç yeniden mahkeme önüne çıkarak Sağlık Bankası'nın çarçur edilen milyonlarının hesabını verecektir. Söz buraya gelmişken soralım. Cephe hükümetinin güven oyu alacağı günlerde Demokratik Parti'den istifa edip sonradan Adalet Partisi'ne giren Doktor Bilgiç'in son 2 yıl içinde aldığı teşvik belgelerinin tutarı ne kadardır? Doktor Bilgiç'in 6-9'luk fotoğrafının negatifini gördünüz. İş bu film 5 Haziran günü banyo edilip ilgililere sunulacaktır. Tabii yanmazsa. Parantez içinde Cumhuriyet 29 Mayıs 1977. Gizli örgüt avı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra devlet güvenlik mahkemeleriyle ilgili yasa önerisinin parlamentoda görüşüldüğü günlerde DGM savcısının Türkiye radyolarından okunan bir açıklaması herkesi şaşırtmıştı. DGM savcısı bir gizli örgütün Türkiye'yi 10 halk cumhuriyetine bölmek için hazırlıklar yaptığının saptandığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen DGM yasası parlamentoda kabul edilmelidir. Bakın Türkiye'yi ne tehlikeler bekliyor demek istemişti. Savcının bu açıklamasından bu yana neredeyse bir yıl geçti. Fakat Türkiye'yi 10 halk cumhuriyetine bölmek isteyenlerle ilgili bir tek kanıt ortaya konmadı. Bu suçtan ötürü herhangi bir sanık yakalanmadı. Ceza yargılaması hukukunda hazırlık soruşturması gizlidir. Bu gizliliğin savcılar eliyle bozulabilmesi için ne gibi olağanüstü nedenler vardır diye düşündük durduk ama bir yanıt bulamadık bugüne değin. Bu sorunun yanıtını ararken elime Ankara Savcılığı'nın bu konuyla ilgili bir yazısı geçti. 28 Şubat 1977 gün ve basın hazırlık 1976/725 sayılı yazıyı imzalayan Ankara Savcısı Mehmet Elveren'le DGM Savcısına Türkiye radyolarından açıkladığı korkunç dava ile ilgili olarak şu bilgiyi vermektedir. 1. Muhtelif elçilik, kuruluş ve şahıslara Federal Almanya'dan Dışişleri Bakanlığı 1. Sekreteri Cemal Tırpancı imzasıyla bir harita ve bildirinin gönderildiği, bildiride ismi Türkiye Cumhuriyeti olan faşist idare yıkılmış, yerine iç işlerinde serbest, 1 Berberistan, 2 Çerkezistan, 3 Gürcistan, 4 Çingenistan, 5 Ermenistan, 6 Lazistan, 7 Kürdistan, 8 Tataristan, 9 Türkmenistan, 10 Yörükistan adlı 10 halk cumhuriyetinin Anadolu Federal Halk Cumhuriyetleri Devleti olarak 1 Ağustos 1973 tarihinde kurulduğunun belirtildiği yeni anayasa ve kanunların bilahare gönderileceğini ilave edildiği, yapılan soruşturmalarda bugüne kadar bu konuda başkaca hiçbir çalışma ve delilin elde edilmediği, isimlerinin takma olduğu olayın soruşturmasının devam etmekte olduğu. 2. Bunlardan başka yine ekseriyeti Federal Almanya'da olmak üzere çeşitli kuruluş ve şahısların yayımladıkları gazete, dergi ve bildirilerde Meri mevzuatımızın müeyyide altına aldığı bazı fiilleri oluşturdukları, herhangi bir eylemlerinin tespit edilemediği, bu konulardaki soruşturmanın devam etmekte olduğu, henüz açılmış bir davanın veya verilmiş bir takipsizlik kararının olmadığı, cezaevlerimizde bu soruşturma nedeniyle tutuklu kimsenin bulunmadığı. Evet, görüyorsunuz. DGM savcısı elinde hiçbir kanıt olmadan usul yasalarını zorlayıp devleti ele geçirmek üzere olan bir gizli örgüt korkusu salarak DGM yasasının bir an önce çıkarılmasını istemişti. Yoksa bu örgüt devleti ele geçirecekti. İşte bu nedenle DGM görevine devam etmeliydi. Bunların için anlattım, şunun için. Son günlerde sağda solda bir takım operasyonlara rastlıyoruz. Seçimlere bir hafta kala hükümet yeniden gizli örgüt avına girişmiştir. Neden acaba? Sakın bunlar da DGM savcısının suç kanıtlarına benzemesin. Parantez içinde Cumhuriyet 30 Mayıs 1977. Ayrım sonu sayfa 154.